Açık Gazete.
Merhaba Kainat. Bugün 26 Haziran Salı. Yıl 2018, ay 6, gün 177, Hızır 52.
1439 Hicri Şevval 12, 1434 Rumi Haziran 13.
Yaprak aşısı zamanı.
Günün sözü. İlim öyle bir şeydir ki sen ona tam gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez. Ebu Yusuf.
Günün tarihi. 73 yıl önce bugün, yani 26 Haziran 1945'te Birleşmiş Milletler kurulmuştu ve Türkiye'de Birleşmiş Milletler'e resmen katılmıştı.
Büyük Saatli Marif Takvimi. If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If you were a carpenter and I were a lady, I'd marry you anyway. I'd have your baby. If a tinker was my trade, would I still find you? I'd be carrying the pot you made, following behind. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I were a miller and a mill wheel grinding, would you miss your colored blouse and your soft shoes shining? If you were a miller and a mill wheel grinding, I'd not miss my colored blouse and my soft shoes shining. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I worked my hands in wood, would you still love me?
I'd answer you, yes I would.
And would you not be above me? If I were a carpenter and you were a lady,
I'd marry you anyway, I'd have your baby.
Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow.
Bye.
Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bugün ikincisini yapıyoruz haftanın. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Açılış parçamız ünlü If I Were a Carpenter, ben bir marangoz olsaydım. Johnny Cash ve June Carter Cash birlikte karı koca söylüyorlardı zaten. Tanışmadan önce de çok meşhur bir şarkıcı olan Carter ailesinin elemanlarından, mensuplarından June Carter da bir klasik olacak bir şarkıyı söylediler. Erkek şey diyor, ben bir marangoz olsaydım sen de bir lady, soylu olsaydın, soylu bir kadın, benimle evlenir miydin ve benim çocuğumu doğurur muydun? O da evet diyor, sen bir marangoz olsaydın ben de bir lady olsaydım gene de seninle evlenirdim, çocuğunu da doğururdum. Ve bütün meslekler boyunca gidiyor, elle yapılan zanaatler, meslekler, tenekeci olsaydım ben de senin yaptığın kacağı taşırdım, arkandan giderdim diyor mesela. Ve ikisi birden de duet olarak da şey diyorlar, yalnızlığın içinde kendi sevgimizi taşırız ve bütün yalnızlığın, üzüntünün, hüznün içinde, ıstırabın içinde ben sana tekliğimi verdim, kendimi, yani tek olan benliğimi verdim, sen de bana yarınını ver diye giden çok önemli, hoş bir şarkıydı. Benim ahşapla çalışıyor olsaydım, ellerimi kullanarak ahşabı yontsaydım, yine de benle beraber olur muydun, evlenir miydin diye gidiyor. Evet, şimdi neden çaldığımızı da Galeano'ya bakalım ve öğrenmeye çalışalım.
Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Marangoz. Daniel Weinberg, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bir kitabında kullanmak üzere İsa'yı marangoz atölyesinde gösteren herhangi bir resim bulmak için çok uzun zaman uğraştı. Mümkün değildi. Bütün sanat tarihinde İsa'nın işçi olarak göründüğü tek bir resim bile yoktu. Uzun uzadıya sorup soruşturduktan sonra nihayet Oaxaca'da tüm aileyi ve marangoz ailesinde babasına yardım eden İsa'yı gösteren 1960'ta ahşap üzerine yapılmış imzasız bir resim buldu. Amma nadirmiş.
Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Tarihte bugüne bakalım. 1794'te bugün Fransa'nın devrimci savaşları devam ediyor. Fleurus Savaşı'nda, ilk muharebesinde daha doğrusu, ilk askeri uçak kullanımı gerçekleştirilmiş. Müjdeler olsun. 1794.
Aslında hava gözlem balonu.
Evet. Ama işte bir hava aracı diyelim. Uçak diyemeyiz. F-35'e hiç benzemiyor değil mi?
Evet, o zaman balon daha var. Etkili. Şimdi balon yok.
Şimdi balonlar var.
Balonlar, evet.
1940'ta İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bugün Molotov-Ribbentrop Anlaşması Paktı yapılmış meşhur. Sovyetler Birliği bunun şartları altında dünyayı paylaşıyorlar o günkü yani.
İlk olarak Sovyetler Polonya'yı.
Hitler'le Stalin arasında geçiyor asıl şey ama adları yani biri Molotov Stalin'i temsilen, öbürü de von Ribbentrop Hitler'i temsilen konuşuyorlar ve ilk ultimatomu Romanya'ya veriyorlar. Bunu hemen Besarabiye Besarabiye bırak ve Bukovina kuzey kısmını da terk et.
Aa, ben sadece Polonya biliyordum. Bayağı varmış. Devam ediyormuş yani.
Tabii tabii. Bütün dünyanın bir miktar paylaşımına dayanıyor. 1977'de de bugün Elvis Presley kral son konserini Indianapolis'ta, Indiana'da yapmış. Market Square Arena denen yerde. Bundan sonra da tepe taklak bir gidişi olacak ve 42 yaşında da haplar alarak ve şişman bir şekilde tuvalette ölecektir.
Uçağını satıyorlarmış.
Trajik bir durum. Çok ilginç bir film var. King diye. Biliyor musun?
King.
Evet.
Yeni mi eski mi?
Çok yeni.
Çok yeni.
Bugünlerde. Ya belki de bu
ha, takip dün edemedim.
Çıktı piyasaya. Yani Amerika'da vizyona.
Takip edemedim.
Girdi. 63 model bir Cadillac arabasında yönetmen arabasına ünlüleri ve bir takım sıradan insanları alıp bindirip bütün Amerika'yı dolaşıyor. Ve Elvis'in macerasını konuşurken Tupelo'dan başlıyor. Ta doğduğu şehirden Kaliforniya'ya kadar gidiyor doğudan batıya filan böyle. Her tarafı geziyor New York filan. Ve arada konuşuyorlar. Kralın yükselişi ve çöküşüne dair tamamen paralellik çekmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin de çok ilginç olabilir.
Evet, evet ilginç olabilir. Şimdi uçağı satılıyor. Daha önceden satılmış motor olmayan bir uçak bu. Teklifler
balonu,
geliyormuş.
Balonu değil değil mi?
Değil değil. 1962 yapımı özel jet geçen yıla açık arttırmaya çıkararak 430 bin dolar alıcı bulmuş. Ancak açık arttırmada jeti alan kişi bu yıl yeniden satmaya karar vermiş. Ekonomik kriz var galiba orada da. Elinden çıkarmak istemiş geçen sene aldığı kralın uçağını. Motorsuz olduğu zaman tabii ucuza gidiyor demek ki.
Evet. Peki o zaman şimdi günün haberlerine bir daha göz atmaya başlayalım. Şimdi özellikle tabii Türkiye'de geniş ölçüde seçim meseleleri konuşuluyor. Seçimlere İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifakıyla giren Cumhuriyet Halk Partisi'nin %22,7 oy alması kesin bir başarısızlık olarak nitelendirilmiş.
Parti içerisinde.
Parti içinden. Muharrem İnce ise partiden çok daha yüksek oy aldı. %30'un üzerinde aldı oy. O da İnce için yapabileceğini yaptı görüşü hakimmiş. Ama yapılan genel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre asıl büyük felaketin şey olduğunu söylememiz mümkün değil mi?
Kadınsız bir meclis.
Evet, kadınsız bir meclis olması. Çok tuhaf bir durum var.
Ya da kadın sayısının, kadın milletvekili sayısının düşmüş olduğu.
%17'de kalmış. Çok ciddi bir sorun yaratacaktır bu herhalde. Haritaya bakıldığı zaman özellikle belli bölgelerde hemen hemen hiç kadın siyasetçinin olmadığı, siyasetçi de değil, toplumun görüşlerini yansıtabilecek siyasi açıdan politika yapabilecek önemli bir kadın temsilci yok.
Evet.
Bu da çok vahim bir şey tabii. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu bugün toplanıyor. Muharrem İnce'nin %30,8, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de %22,7'lik oyundan bahsedecek herhalde. 8,1 puan daha fazla almış olması Muharrem İnce'nin. Evet, 497 erkek ve 103 kadın vekil millet meclisinde 33 ilden hiç kadın aday çıkmamış. 50 ilden aday çıkabilmiş ancak ya da 48. 26. dönemde %14,7 olan kadın oranı 27. dönemde %17'ye çıkmış. Bayağı yükselmiş, %2,3 yükselmiş. Kadın vekil oranının en yüksek olduğu partinin de yine Halkların Demokratik Partisi HDP olduğu anlaşılıyor. Diğerleri için acıklı bir durum var. 33 ilde hiç kadın milletvekili yok. Türkiye'nin ilginç bir tablosu bu. Saymayacağım adlarını ama çok sayıda var.
İç Anadolu, Karadeniz'in ortasından İç Anadolu'nun aşağısına doğru inen bir çizgi var. Ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinde var.
Evet, Bolu ve Kütahya'da ilk defa kadın milletvekilleri olmuş. Bir AKP'den, ikisi de AKP'den, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde sadece %18 kadın milletvekili var. %82'si erkek, bayağı erkek bir parti.
Evet.
Görünümü, vaziyeti var. HDP'de ise ilginç bir şey var. O %37'si kadın, %63'ü erkek. Orada da az tabii ama yine de diğer partilerle kıyaslandığında muazzam bir fark göze çarpmakta. 67 milletvekiline 25'ini kadınlar, 42'sini erkekler oluşturuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde %12 sadece kadınların oranı. %88'i erkek. O da çok erkeksi bir parti. En ilginç şeylerden bir tanesi İyi Parti. Genel başkanı kadın ama en düşük kadın milletvekili oranı onda. Böyle bir ufak paradoks da var. %7 kadın, %93 erkek. Milliyetçi Hareket Partisi zaten her zaman erkek ve milliyetçi, şöven bir görünüşte. O da %10 kadın ve %90 erkek.
Önümüzdeki aylarda, yıllarda bol bol testosteron göreceğiz gibi duruyor mecliste bakıldığı zaman.
Söyleşilerde de, yani çeşitli söylemlerde, pardon, söyleşi değil, böyle bol bol Osmanlı tokadını patlattın mı devrilip giderler ya da gidersin filan gibi laflar duyacağız değil mi? Şiddet, dövme vesaire üzerine.
Testosteron da. Hak vermek lazım şimdi erkek milletvekillerine de. Testosteronu bu kadar fazla salgılayabilecekleri başka bir yer var mıdır kamusal alan içerisinde?
Yoktur.
Tek başına kaldıklarında ya da kıraathaneye gittiklerinde belki karşılanabilir ama yani meclisinde çok büyük bir fark olmayacak gibi erkek ağırlıkta olan kamusal alanlarda.
Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarıyla ilgili olarak bir şey kullanmış ifade. %30 barajını yıktık, 50 barajını da yıkacağız. Bana da yürü önümüzden derlerse ben varım, hazırım ifadesi. Sosyal medyada gündem olmuş. On binlerce kullanıcı Twitter mesajlarıyla yürü önümüzde tabelasıyla paylaşımlarda bulunmuş. Yalnız burada başka bir paradoksal durum daha var.
Nedir efendim?
Sen dün işaret etmiştin. Sosyal medyada çok aktif görünüyor bazı milletvekilleri ve bazı adaylar. Bunların başında da gelenlerden bir tanesi Muharrem İnce'ydi. Buna karşılık Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenlerinin büyük bir kısmının, yani önemli, evet, hatırı sayılır bir bölümünün internet kullanmadığı, dolayısıyla bunlara karşı bir sır geliştirmiş olabileceği de söylenebilir değil mi?
Kondan'ın AKP seçmen raporuydu bu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne diyordu? Hemen bulalım. İnternetle alakalı olarak.
Yani
AK Parti seçmenlerinin %36'sı internete hiç girmiyormuş. Yani 3'te 1'i hiç girmiyor. Türkiye 2017 seçmen ortalamasının internete hiç girmeyenlerin sayısının %29 olduğunu da göz önüne almak gerekiyor bu sayıya. O ortalamanın da üzerinde. Buna göre internet kullanımı AK Parti seçmenler arasında Türkiye ortalamasının da aşağısında oluyor. %8'lik AK Parti seçmeni internete girse de sosyal medya kullanıcısı olmadığını ifade etmekte. Yani 36 üzerine bir de 8 ekleyin. Böyle bir rakam çıkıyor.
Yarısına yakın.
42 ya. Evet.
Bir de Türkiye, başka bir istatistiği de buradan, istatistiksel veriyi, önemli bir veriyi de eklersek, her iki kişiden biri ömründe hiç kitap okumamış, hiç açmamış bir kapağını. Hiç. Evet.
Nasıl mezun istatistik olmuşlar ilkokuldan falan? Yani onlar hariç.
Onlar hariç.
Cinneliler falan hariç.
Evet,
tamam.
Onlar hariç.
Ben gene doğu tarafıyla bakmaya çalışıyorum.
Tatilde falan.
Evet. Onlar da kaldı mı? Onlar?
Bilmiyorum.
Ben de bilmiyorum. Ben okudum ama. Ve bir dinleyicimiz sormuş, dünkü de konuşmuştuk, genç adaylar ne oldu diye. 27. dönem milletvekili seçiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne genç insanlar da girmiş. 6 Mayıs 1996'da dünyaya gelen Rümeysa Kadak Marmara Üniversitesi İngilizce bölüm öğretmenliğini okuyormuş. Kadık'ın üniversite sıralarından milletvekili koltuklarına gittiğinden bahsediliyor. Ve bir diğer kişi de ev kadını bir anneyle tarımla uğraşan bir annenin 12 çocuğundan biri olan HDP'den meclise giren Dersim Dağ. O da 96 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dünyaya gelmiş. İstanbul'da büyüyen Dağ, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünden son sınıfında okuyormuş. Genç başladık, genç başaracağız diye bir açıklama yapmış seçildikten sonra da. En genç vekiller de bunlar, 96 doğumlular.
Evet, seçim meselesini biraz daha zaten bugün epeyce ele alma fırsatımız da olacak. Bir de bazı üzerine raporlardan da bahsetmemizde fayda var. Şimdi en önemlisi seçim güvenliğiydi. Haftalarca ve son hafta içinde de saatlerce bu konuda neredeyse yayın yaptığımız düşünecek olursa çok önemli bir konuydu bu.
Evet.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, kısaca AGİT, onun seçim raporu yayınlanmış. Ön raporu basın toplantısıyla dün duyurmuş. Biyanet'ten görüyoruz raporda. Seçmenlerin gerçek bir tercihi vardı ancak görevdeki başkan ve iktidar partisi medyada da dahil olmak üzere haksız avantaj sağladı demiş. Hı. Yani iktidar haksız bir avantaj sağladı diye objektif her zaman bu gibi konularda yapılan raporlardan birini meydana getirmiş. Ankara'da bir basın toplantısıyla açıklamış seçim ön raporunu. Kampanyaya ilişkin şartlar eşit değildi diyor. Bu ifadeyle başlıyor. Görevdeki Cumhurbaşkanı ve İktidar Partisi, özellikle iktidara bağlı kamu ve özel medya kuruluşlarıyla usulsüz bir avantaj sağladı diyor. Bu önemli bir şaibe tırnak evet. içinde sayılabilir. Yani devam eden olağanüstü hal koşulları altında da medyada da dahil olmak üzere toplanma ve ifade özgürlüğü kısıtlandı. Fakat gözlemciler kampanya mitinglerine ve seçim gününde oy kullanıma katılarak demokrasiye bağlılıklarını gösterdi diyor. Bu da önemli bir tespit. Yani halkın, sıradan insanın demokrasiye olan güvenci devam etti yani güvenmesi.
Evet.
Bağlılık daha doğrusu.
Bundan sonraki seçimler için de aynı şey geçerli olur.
Evet, gözlemcilere de baskı yapıldı diyor. Kısıtlamalar seçimlerde büyük etki yarattı diyorlar. Bayağı ayrıntılı açıklamalar var. Seçim kanunundaki değişikliklerin de toplanma ve ifade özgürlüğünü daha da kısıtladığı belirtiliyor. Tam garanti yoktu. Anayasa ve yasalar tarafından tam garanti yoktu. Bildiride temel hak ve özgürlüklerin deniyor. Ve iktidar partisinin lehine algılanan seçim kanunlarındaki değişiklikler de önemli değişiklikler. Seçimlerden kısa bir süre önce ve istişare, yani kimseye danışılmadan alındı diye önemli tespitlerde bulunuyor. AGİT Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Peter Osuski de OHAL şartlarının getirdiği kısıtlama ve zorluklara dikkat çekmek burada önemli demiş. Ve eşit derece, aynı derecede önemli olan seçimle ilgili mevzuatın eksiksiz ve tutarlı bir şekilde uygulanması demiş. Sandık taşıma kararlarına da şeffaflık konusunda güvenin yitirilmesine sebep oldu deniyor. Kadınların politik hayatta da yeterince temsil edilmediğine onlar da değinmişler.
Evet.
Böyle bir şey var. Avrupa'dan da ilk açıklama Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Kati Piri'den geldi. Twitter mesajlarında OHAL koşullarına vurgu yapıyor ve Avrupa Birliği ile uyuşmayan bir sistemin önündeki tek engel de kalktı diyor. Önemli bir tespit bu. Yani gece boyunca seçimlerin adil şartlarda gelişmediğine vurgu yapmış ve sabah attığı ilk tweetinde ne olduğunu biliyor musun? Bu sabah düşüncelerim Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Taner Kılıç ve adil olmayan bir şekilde Türkiye'de tutuklu bulunan diğer binlerce insanla birlikte demiş. Hı hı. Onlar için bir şey değişecek mi diye soruyor. Böyle bir
durumdan bahsediyoruz.
Durumdan bahsediyoruz.
Evet, evet. Kadın milletvekili diyordunuz. MHP'de Konya'dan ilk kez kadın milletvekili çıkarmış. Onu biliyor musunuz? MHP tarihinde ilk kez Konya'dan kadın milletvekili
gördüm
çıkarmış.
Gördüm ama istersen devam etmeyelim bu habere.
Peki.
Hadi peki söyle.
Devam edelim mi?
Ne istemiş?
İdam. Oh. Tamam, istiyorsanız şey yapmayayım. Devam edeyim.
Yani ilk isteği bu olmuş kadın milletvekili.
Konya'dan çıkan ilk kez çıkan kadın milletvekilinin, daha doğrusu MHP'nin Konya'dan ilk kez kadın milletvekili çıkarmasıyla ortaya çıkan vekili.
Kana susamış bir kadın olarak ortaya çıkmış.
İlk talebi. Ama tecavüz suçunun cezası idammış. Ayrıca Türk'ün töresinde varmış. İnşallah gelsin demiş.
Türk'ün töresinde vardı o zaman ama bugüne kadar Türk'ün töresine aykırı bir iş yapıldı. Ta 1980'lerin ortalarından beri hatırladığım kadarıyla idam cezası uygulanmıyor.
Bilmiyorum, belki töreyi Orta Asya'da ya da Arabistan çöllerinde arasalar fena olmayabilir.
Arabistan çöllerinde Türk ne arar orada? Arap
var. Gulam olarak gitmiyorlar mıydı zamanında muhafız olarak kapı kulu? Neyse.
Evet, daha fazla konuşmak istemiyorum. Kadın adını da öğrenmek istemedim.
Tamam.
24 Haziran'ın ya yorumlar da var tabii ama bu eleştirel yaklaşımlardan sonra şeyi de söyleyelim. Dünya basınında nasıl yorumlar var? Guardian, Haaretz, yani Britanya'dan Guardian, İsrail'den Haaretz, Amerika Birleşik Devletleri'nden Washington Post ve New York Times ve Fransa'dan da Le Monde şöyle bir değerlendirme yapmışlar. Biyanet'te onlara da kısaca bakalım. Guardian, Erdoğan zafer konuşmasında saldırgan tonda konuştu diyor. Ve eşitsiz bir ortamda seçimin Uluslararası Af Örgütü'nün korku iklimi olarak tanımladığı, insan hakları ihlallerinin olduğu bir ortamda yapıldığının altını çiziyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarının yüksekliğini şaşırtıcı olarak nitelendirmiş ama HDP'nin de ikinci dönem üst üste barajı aştığı belirtiliyor.
Evet.
Haaretz, Erdoğan'ın zaferi otokrasiye zemin hazırladı demiş. Haaretz gazetesinden Zvi Barel'in seçim analizinde Erdoğan'ın gücünü koruduğu fakat Türkiye'nin Erdoğan destekçileri ve muhalifleri olarak ikiye ayrıldığı şeklinde bir yorum yapmış. Türkiye sınır tanımayan bir cumhurbaşkanı ile otokratik devlete dönüşecek demiş yeni sistemde. Washington Post, Erdoğan seçimlerde zaferini ilan etti diyor. Canlanmış ve birlik yapan bir muhalefete karşı mücadele verdiği anlatılıyor. Tek adam düzeni deniyor. Yürütmenin geniş kapsamlı gücüne sahip oldu diyor. Son yılların en önemli seçimiydi. New York Times'da uzun bir değerlendirme yazısı yazmış. Erdoğan'ın genişletilen yetkilerine dikkat çekerek gelen yeni sisteme göre Erdoğan 2 ve hatta erken seçim kararı alarak 3 dönem cumhurbaşkanlığı yaparak 2032'ye kadar bu koltukta oturabilir demiş.
Evet.
Le Monde Fransa'dan Erdoğan zaferini ilan etti. Muhalefet sonuçlara itiraz ediyor demiş. Yani Yağız Tanrı Vermiş'in hazırladığı bir kısa değerlendirme vardı Biyanet'ten.
Evet, dış basını. Muhalefetin doğrudan seçim sonuçlarına itirazından ziyade seçimlerin bu şekilde adaletsiz ve adil geçilmediğine evet. dair bir itirazı var. Bunu yapanlardan bir tanesi de Selahattin Demirtaş. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş. Seçimler hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunacakmış. Kasım 2016'dan beri tutuklu. HDP'li siyasetçi 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı seçimleri çalışmalarında İdirne cezaevinden idare etmek zorunda kalmıştı ve diğer birçok adaydan da daha fazla oy almıştı Selahattin Demirtaş. Bu süreç boyunca da Demirtaş'ın tahliye talebi hem yerel mahkemeler hem de Anayasa Mahkemesi'nce reddedilmişti. Şimdi Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman Twitter'da yeni bir başvuru bilgisini vermiş ve bugün giderek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne serbest seçim hakkının ihlalinin tespiti talebiyle başvuru yapacaklarını bildirmiş.
Evet, dış basından evet bu önemli, çok önemli bir başvuru ve yani temeli var. Hukuktaki bazı var evet. Öyle söyleyeyim, temeli var.
Ki büyük bir başarı da olduğunu da söylemiş. Selahattin Demirtaş'ın da bir açıklaması var. OHAL koşulları, baskılar ve orantısız imkanlara rağmen baraj aşan partim HDP'yi kutluyor. HDP etrafında kenetlenen halk iradesini selamlıyorum demiş. Bu koşullarda HDP'nin meclise yer alması büyük bir başarıdır diye nitelendirmiş durumu.
Evet, siyaseti de çözüm alanına dönüştürmek için elimizden geleni yapacağız diye de bir açıklaması vardı gene Demirtaş'ın. Gerekli dersleri çıkaracağız diyor. Çok zor şartlarda diğer adaylar 100 miting gibi bir sayıya ulaşırlarken ben 100 tweet atabildim diyor. Hı hı. Böyle bir durumdan bahsediyor. Şimdi şeyden de dış basından bahsetmişken oldukça ilgi çekici analizler yapan Orta Doğu uzmanlarından Profesör Juan Cole'un bir yazısı var ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bir uyarı çıkartmış.
Öyle mi?
Informed Comment diye bir sitesi var kendisinin. Düzenli analizler yayınlıyor. Orta Doğu, bütün her konuda Orta Doğu'ya ağırlıklı olarak savaş ve barış meselelerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne uyarı ne biliyor musun?
Nedir efendim?
Erdoğan'ın kullandığı aynı teknikleri Trump da yani Erdoğan'ın Türkiye'yi demokratlıktan uzaklaştırmak için son 8 yılda özellikle yaptığı şeyleri Trump da Amerika Birleşik Devletleri için kullanmaya başladı bile ve kullanabilir. Dikkatli olun. Dikkatli olmalıyız demiş. Çok ayrıntılı ve ilginç noktalara işaret etmiş. Yani hem mahkemeler konusundaki değişiklikleri Amerika Birleşik Devletleri'nde de yapılıyormuş. Yani bütün sağcı ideologlar tarafından dolduruluyor yüksek mahkemeler. Ayrıca Obama'nın bütün seçtiklerini bloke etmişler. Mahkemelerin dışında işte şeyler subaylarda da orduda da ciddi tasfiyelerden bahsediyor. John Kelly ve Jim Mattis tarafından yapılmış. James Mattis tarafından. Hani vardı ya kuduz köpek.
Evet, Mad Dog.
Mad Dog. Ondan sonra medyada da çok önemli. Fox'ta ve Breitbart News ve Alex Jones gibi önemli internet üzerindeki trolleri kullandığını anlatıyor. Hı hı. Hristiyan dini dincilerle buluşmasını anlatıyor bir de. Ve bütün bunlar Erdoğan'ın da kendi şartlarında yaptığı elektif seçilmiş diktatörlükler
ama
diyor.
Ama şöyle bir durum da söz konusu. Erdoğan bu teknikleri gözlemleyebildiğimiz kadarıyla Trump'tan önce de yapıyordu. Böyle bir durumda dünya liderine bir başka dünya lideri örnek
oldu. Diyor. Evet, ben de onu söyleyecektim, ağzımdan aldım.
Erdoğan
olacağız dedi zaten evet. Erdoğan. Yani bu seçimler Türkiye'ye, dünyaya örnek olacaktır dedi.
Bir kavram buldum mesela, Erdoğanification, dünyanın Erdoğanlaşması ya da dünya liderlerinin Erdoğanlaşması.
Evet, ondan öncesi de vardı ama evet, sonuçta da 8 yıldan beri yaklaşık şöyle bitiyor yazısı Juan Cole'un. Son 8 yıldan bu yana Türkiye'nin demokrasi deneyimini nasıl bir kenara yavaş yavaş ittiği, hatta giderek hızlanarak bir şekilde ve kendi muhteris ellerine aldığı iktidarı Amerikalılar için de bayağı ciddi bir hedef, ders olmalıdır. Burada olabilir pekala diye yorumlamış artık.
Evet.
Kovulu informed comment'i takip edenler düşünsün ben. Evet. Amerikalılar düşünsün diyelim.
İngiliz The Times gazetesinin önerisinden bahsetmiş miydik bugün?
Yok.
İngiltere'de daha doğrusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim sonrası için yaptığı demokratikleşme tavsiyeleri arasında İngiltere'de Türkiye ile ortak savaş jeti üretimine ve Türkiye'yi batıya daha fazla bağlayabilmek için diğer ortaklıklara devam etmeli önerisinde bulunmuşlar. Jet bağlıyor, savaş jeti bağlıyor. Coğrafyaları birbirlerine, kültürleri birbirlerine.
Hem de çelik halatlarla öyle. Uçakları evet. Yerde tutan çelik halatlar, ince ipliklerle bağlamıyor yani.
Evet.
Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde de göçmenlere karşı yepyeni bir politika geliştirdi. Kanun dışı ilan edilecekmiş hepsi. Kanun kaçağı. Yani hiç yargıça filan, yargı önüne çıkarılmadan defolup gideceksiniz demeye getiriyor Trump. Çok yeni ve önemli gelişmeler bunlar aslında.
Kovboy usulü.
Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok yükselen bir kitle hareketinden de bahsetmek gerekiyor. Bakalım sonucun ne olacağını. Bir de çevre konusuna pek değinemedik ama çok önemli gelişmeler var. Hollanda'da büyük bir çevre felaketi var. Avrupa'nın en büyük limanı olan Rotterdam'da, Hollanda'da Norveç bandıralı bir tanker iskeleye çarpıp bir sürü 200 ton akaryakıt sahilde denize saçılmış ve en azından 1000'den fazla kuş telef olmuş. Çok sıcak suyla yıkıyorlar filan ama bütün balıkların ve doğal hayatın ne olacağı konusunda çok ciddi bir kaygı var. Acayip fotoğraflar var, yürek burkucu. Kuşların durumuna bağlı olarak bir ikinci kötü haber iklimle ilgili. Kaliforniya'nın o masmavi açık gökleri giderek çok büyük yükselen cehennemi bir Hades gibi bir şey olacakmış. Yangın tehlikesini belirtiyor diye yeni bir araştırma yayınlanmış. Yani altın eyalet diye bilinen altın devlet ya da artık bir kül devlet, kor devlet haline alabilir deniyor. Bu da önemli. Bir de zeytin ve benzeri ürünlerle uğraşanlar için çok tatsız bir haberim var. Bademde de varmış senin söylediğine göre, ama asıl büyük şey zeytinde gördüm ben. Zeytin ağaçlarını hızla tahrip eden bir enfeksiyon belirmiş. Bunun neye bağlı olduğunu bilmiyor kimse. Zilella fastidiosa diye çok hızla yayılan bir şey varmış. Narenciye ağaçlarından da gelmiş bunlar. Ve hatta meşe, akça ağaç ağaçlarına da gelmişler. Fakat şimdi iyi tarafa haberin. Hı hı. Havadan gözlenebiliyormuş teknik olarak.
Öyle mi?
Renkli bir şekilde görüyorsun. Artık önlerler herhalde. Yalnız hiper spektrum kameraları kullanılıyormuş. Fakat önce İtalya'da başlamıştı, bunu söylemiştik yıllar önce, 2013'te, 5 sene önce. Sonra Fransa'ya, şimdi İspanya'ya, 2017'de İran'da ve Çin'de, Tayvan'da da görülmüş yalnız. Ve Güney İtalya'da kasıp kavuruyormuş ortalığı bu.
Evet, şu anda da Türkiye'de tut absoluta adlı bir hastalıktan bahsediliyor. Meyve ve sebzelerin fiyatlarının yer aldığı listede domatesin kilogramı geçtiğimiz yıla oranla %400 artarak 3 ile 3,5 lira arasında alıcı buluyormuş halde. Örtü altında üretim merkezlerinde yer alan çiftçilerin 2019 yılında Güney Avrupa üzerinden Türkiye'ye gelen tut absoluta hastalığına karşı yenik düştüğü de söyleniyormuş.
Peki Rusya
almıyor yani bu hastalıklı domatesleri, ardından da kalıyor ve kalanlar da atılıyor ve ondan sonra da fiyat sağlıklı olanların da yükseliyor.
Bir bağlantı var mı peki?
Çok çabuk yayılabiliyor bu hastalıklar.
Küresel ısınmayla falan.
Muhtemelen. Aynı şey patates ve soğanda da olduğu söyleniyordu, hatırlarsınız. Onun da fiyatları muazzam bir şekilde artmıştı. Ama tarif vermişler 1 lira inecekmiş.
James Hansen haklı olabilir mi 30 yıl önce acaba? Bugün nerede? 2 gün önce. 30 yıl ve 2 gün önce verdiği demeçte.
Olabilir.
Küresel ısınma vardır ve dünyayı insan kaynaklıdır ve çok önemli sonuçları olacaktır derken haklı olabilir miydi sence?
Olabilir mi?
Bence de öyle. Bu arada KON'da Genel Müdürü Bekir Ağır'dır da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne kadar bu kadar büyük bir oy kayması beklemediklerini söylemiş. Seçimin 4 galibi olduğunu söylemiş. Seçime döndüm. Erdoğan, HDP, Muharrem İnce ve MHP Ağır'dır. Uzlaşma sağlanamazsa 2 sene sonra yeniden seçime gideriz demiş. Uzlaşma olmazsa diyor. Seçimle ilgili epey yorum var. Bir kısmını bugün, ondan sonraki günlerde de konuşmaya devam edeceğiz yorumları. Bugün zaten bir konuğumuz olacak.
Evet.
Canlı yayında Açık Bilinç'te Profesör Murat Somer'le konuşacağız. Profesör Doktor Murat Somer'le ne getiriyor, ne götürüyor diye. Çok sayıda yazardan ve yorumcudan da haberler var. Tarık Ziya Ekinci'ye göre seçimin tek galibi, tek gerçek galibi HDP. Bunları konuşuruz.
Açık Gazete.
Special friend. know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from my mama, please. Don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else.
And Heat grubundan konservelenmiş sıcaklık, hararet diye çevirebiliriz grubundan. On the Road Again, ünlü parçaları, artık standart parçaları. Yine yola düzüldük diye de çevrilebilir onun da şeyi. O gruptan, şarkının adı o gruptan Larry Taylor. 26 Haziran 1942'de doğmuştu. Nuyorklu basçı, bas gitarist ve aynı zamanda da Kent Heat'te ta 1967'den itibaren, daha önce de Monkees ve Jerry Lee Lewis gibi önemli rock and roll grupları ve müzisyenlerinin de eşlik etmiş, onlara da eşlik etmiş. 1967-70 arasında da onlarla çeşitli festivallere katılmış. Lakabı da Moğol Köstebek.
Evet.
Devam ediyoruz, evet.
Öncelikle bir duyurumuz var, aynı zamanda bir düzeltme niteliğinde taşıyor bu. Mimar Sinan Üniversitesi'nin İstanbul Devlet Konservatuarı, bildiğiniz üzere Başbakanlık Ofisi'nin yanında bulunduğu gerekçesiyle, güvenlik gerekçesiyle aynı zamanda, bunu da söylemek gerekiyor, tahliye edilmek isteniyordu apar topar.
Evet, o güvenlik gerekçesini pek anlamak mümkün olmasa da.
Evet. Bu tahliye edilmek isteniyordu. Fakat bu tahliye gösterilen tepkiler ve imza kampanyaları şeklinde kamuoyunda epey bir yankı buldu. Şimdi bir çağrı yapılmıştı daha önce, 26 Haziran'da boşaltılmasına ilişkin. Ama bu çağrı da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden yapılan açıklamayla beraber geri çekilmiş. Tahliye durdurulmuş. Destekleyen herkes için teşekkür ediyorlar. Alınan kararı olumsuz etkilememek adına bugünkü toplantı gerçekleşmeyecek deniliyor. Ve bir açıklama da yapılmış internet sitesinde, üniversitenin internet sitesinde. Bu süreç içerisinde destek veren öğretim üyelerimize, öğrencilerimize ve mezunlarımıza çok teşekkür ederiz denilmiş.
Evet. İlginç bir durum var.
İlginç bir durum var ama şu anda bunu söylememiz gerekiyor galiba. Bu çağrı iptal edilmiş. Ama bir diğer taraftan da bir başka çağrı var. Barış Akademisyenlerine dayanışma çağrısı, bu da 26 ve 28 Haziran'da saat 9'da İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bekleniyor. Barış Akademisyenleri savunmak için orada bulunmak isteyenler. Aynı şekilde davalar da devam ediyor bu konuda da.
Evet, bir önemli davadan da daha bahsetmek gerekiyor. 7 Şubat'ta İstanbul'da gözaltına alınarak tutuklanan Celalettin Can, 78'ler girişimi sözcüsü ve HDP, yani Halkların Demokratik Partisi parti meclisi üyesi kendisi, bugün bu salı birazdan, yani 45-50 dakika sonra hatta 40 dakika sonra 9.30'da Silivri'de davası görülecek. 5 aya yakın bir süredir tutuklu ve Celalettin Can ve tüm tutuklu arkadaşlarımızın görülecek davasına katılımınız, dayanışmanız, yanlarında olmamız tutuklu tüm arkadaşların özgürlüğü açısından önemli diyorlar. Demokrasi, özgürlük ve barış için mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın davasına katılımınızı bekliyoruz diye bir çağrı var değerli basın mensuplarına. Celalettin Can ve tüm tutuklular serbest bırakılsın diyorlar. Silivri kapalı cezaevinde saat 9'da bir buluşmayı öngörüyorlar. 9.30'da da mahkeme var.
Evet.
Yani Türkiye'de her şey devam ediyor. Şimdi tabii şeyden de bahsetmek gerekiyor. Yani bir yandan dünyanın da bir savaş öncesi ortamı var. Yani bu şeyler konusunda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin göçmenlere karşı giriştiği şey, dün İzel Rosenthal'in de anlattığı karikatürde olduğu gibi artık özgürlük heykelinin etekleri altında ağlayan çocuklar çiziliyor karikatür olarak yani.
Evet.
Ve Trump mesela derhal deport edilmeli diyorlar.
Sınır dışı edilmesi.
Sınır dışı edilmesi gerekir diyor. Immediately terimini kullanmış. Yani hakimlere filan görünmeden, yani hukuk devletinin H'si bile söz konusu değil böyle bir durumda. Ve herhangi bir hukuk usulüne riayet edilmeksizin, uyulmaksızın bir dizi böyle yabancı düşmanı, ırkçı, dilim varmıyor ama yani artık faşizm diyebileceğim nitelikte tweet mesajları atmış, Twitter mesajları hesabından. Ve şey diyor mesela, birkaç defa okudum İngilizcemde bir sakatlık mı var diye. Ülkemizi işgal etmelerine, invasion kelimesini kullanmış.
Evet.
İşgal etmelerine bu insanların izin veremeyiz daha fazla diyor. İşgalden bahsediyor. Birisi geldiği zaman biz hiçbir yargıç ya da duruşma olmadan onları nereden geldilerse oraya göndermeliyiz diye, evet, tweet mesajları atmış. Bunlar hepsi bana maalesef yani hatırlamadığım ama üzerine çok şey okuduğum İkinci Dünya Savaşı yılları öncesini hatırlatıyor.
Evet, ama bir yandan oraya baktığınız zaman gene böyle ari ırk gibi çeşitli teorilerle beraber süslenerek veriliyordu. Amerika Birleşik Devletleri bildiğiniz göçmenlerin ülkesi. Göçmenlerin ülkesinde şimdi yeni gelecek olan göçmenler için hemen sınır dışı etmeliyiz, ülkemizi işgal etmelerine izin vermeyiz şeklinde konuşan bir göçmen başbakan var aynı zamanda, göçmen çocuğu.
Ama bunların hiçbir sözünün bile söz konusu olmadığı bir şeyden bahsediyoruz. Mesela şöyle demiş, maalesef açık sınırı savunan Demokrat Partililer, onların da bir düşmanı var ya işte Demokrat Parti,
evet,
sözüm ona, onların düşmanı oluyor Cumhuriyetçi Parti'nin. Bu kanun açıklarını destekliyor diyor ve mesela ailelerin toparlanıp hemen topluca gönderilmesini zorlaştıran açık kapı politikalarını demokratlar destekliyor demiş. Yani herkes ülkemize kim gelirse gelsin, ne kadar tehlikeli olurlarsa olsunlar, ülkemize gelmesini savunuyorlar bu alçak demokratlar demiş. Halbuki gelenler katil olabilir, hırsız olabilir,
Tecavüzcü,
feci insanlar olabilir, horrible people demiş.
Geri gelmez idam etselermiş bari insanları kapıda. Konya'daki milletvekiline mesela kalsa.
Evet, öyle. Konya'daki demokratlar da diyor ki onlar için tamamdır, kalabilirler bizim ülkemizde diyorlar diyor. Bence öyle değil, olamaz diyor Donald Trump. Kongre ve sadece kongre çözebilir bu sorunu diyor, meclis. Ve tek çözüm de bunları bize yetki vermeleri lazım diyor. Yani tutmak, tutuklamak, gözaltına almak, yargılamak ve hemen illegal olarak sınırımızı geçmiş olan hepsini geri göndermek diyor. Henüz öldürmekten bahsetmiyor.
Ama Allah'tan. Başlangıcı bu şekilde olmuyor mu?
Evet, evet.
Yani 1930'ların Almanya'sında da aynı şey görülmedi
mi? İşte demin onu kastetmeye çalıştım yani. Çok şey okuduk o konularda maalesef.
Yakın tarihte de aynı şekilde geri dönüp baktığımız noktalardan bir tanesi orası.
Şimdi adını hatırlayamadığım önemli bir makale de yazmıştı. 90 küsur yaşında bir kişi.
Günü sözü de yapmıştık galiba.
Ve savaş rüzgarları esiyor. Herkese bakıyorum, eğleniyorlar pub'da gençler filan ama pub'larda filan birhanelerde. İçimden onlara da çok üzülmek geliyor. Onlara da üzülüyorum içimden çünkü tam 2. Dünya Savaşı öncesinde yaşadıklarım böyleydi. Önlenemez bir şekilde geliyor diye yazmıştı. Bu konuda bir kitap da yazmış olan bir adamdı. Adını unuttum maalesef. Hatta makalesini de çevirip internet sitesine koymuştuk. Yani tek çözüm demiş böyle yani Trump aslında büyük bir baskı altında. İnsanlık adına birazcık kendilerinde vicdani kırıntılar taşıyan insanlar tarafından büyük bir baskı alıp bir kararname imzalatmışlardı. Çocukları ailelerinden koparıp uluslararası hukuka, bütün evrensel hukuk temel normlarına falan aykırı olan bir işi yapmasını engellemişlerdi. Fakat ona kızmış anlaşılan, şimdi yeni geri istiyor yetkilerini. Yalnız bu son saldırılardan sonra hiç yargıçları falan görmeden olduğu gibi kapı dışarı edelim, kapıdan geleni kovalım, bacadan kovalım diye ülke çapında çok yoğun bir kitle şeyi de var. Yükselen bir mücadelenin de izlerini görüyoruz. Yani ailelerin tekrar sınırda ayrılmış olan ailelerin birleştirilmesi, mültecilere, gelen göçmenlere büyük baskı yapılmasını önlemesi ve ICE diye bilinen, kısaltılmış adı ICE olan Immigration and Customs Enforcement Agency denen şey, yani mülteciler ve gümrük yükümlülükleri kuruluşu diye çevirebiliriz herhalde. Bayağı ciddi yüzlerce protestocu şey yapalım. Mayor Hillman'dı galiba, değil mi?
Evet. Evet.
Yazarın adı. İyi buldun onu da. Makalesini de belki tekrar gündeme getirmeliyiz.
Sitede yani. Var zaten. Ama ön plana çıkarırız.
Evet, ön plana çıkarırız. Yüzlerce protestocu da Occupy ICE sloganlarıyla gelmişler. Yani bu büroyu, göçmen bürosunu işgal edelim diye ve çeşitli yerlerde ICE'a ait, yani göçmen bürosuna ait şeylerde, New York'ta, Los Angeles'ta, yani doğuda New York'ta, batıda Los Angeles'ta, sonra Portland, Oregon, Tacoma, Washington gibi doğudan batıya, orta batı filan hepsi var ve Texas'ta McAllen'da protestocular bayağı ciddi bir şekilde çocukları bir yere, uzak bir yere götüren bir otobüsü durdurmuşlar. Engel olmuşlar yani. Ve çocukları özgür bırakın diye bağırıyorlar. Çok acayip şeyler oluyor yani. Robert Kennedy vardı ya, Robert F. Kennedy öldürülen. Onun kızı Kerry Kennedy de Dolores Huerta ile beraber bayağı ciddi bir 24 saatlik açlık grevine girmişler. Hı. Amerika büyük bir taban dalgasını da başlatmaya çalışıyor. Çünkü 2400 çocuk annelerinden zorla gözaltına, yani zorla koparıldılar. Annelerinin kucağından, inanılması güç şeyler oluyor yani.
Evet.
Ve son 2 ay içinde 2400 çocuk böyle oldu. Ve bu arada da 5000 kişi de San Diego'da, Kaliforniya'da yürümüş. Ve sanatçılar da büyük bir billboard, Interstate 80 karayolu üzerinde büyük bir billboard'a tırmanmışlar ve orijinal olarak şöyle yapmışlar: biz çöpleri yok ediyoruz diye bir sloganı varmış bir şirketin, herhalde reklamı bu ya da kamu kuruluşunun. Biz çocukları yok ediyoruz diye değiştirmişler böyle. Ve altına da ICE imzasını koymuşlar, yani göçmen bürosu diye. Yani Texas'ta yüzlerce protestocu çocukların serbest bırakılmasını talep ediyorlar. Büyük bir şey var yani. Ve mesela basın sekreteri Donald Trump'ın, Sarah Huckabee Sanders, bir lokantaya girmesini kovulmuş lokantadan. Kendi tweet atıyor.
Öyle mi?
Evet, Texas'ta Red Hen diye, evet, kırmızı tavuk lokantasına, biz böyle politikaları yapanları lokantamıza almıyoruz demiş lokanta sahibi. Ya. Çok ilginç bir şey. Ayrıca Homeland Security de var ya, İç Güvenlik Bakanlığı, onun sekreteri Kirstjen Nielsen de Meksika'da gittiği bir restoranda, lokantada bayağı müşteriler tarafından protestoya uğramış. Sen ne yapıyorsun, çocukların ne yaptığınızı sanıyorsunuz diyorlar filan. Aynı zamanda başsavcı, ırkçılığın ve küresel ısınmanın baş savunucusu, savunucularından biri Jeff Sessions, o da bayağı ciddi devam ettiği kilise, dinci de biri o, devam ettiği kiliseye de yüzlerce şey gönderilmiş, şikayet gönderilmiş, bu adamı kilisede istemiyoruz, böyle çocuk tacircisi bu diye filan böyle. Yani ama Meksika tarafında birikiyor, hala kamplarda biriktiriliyor şeyler maalesef, mülteciler orada. Ve siyasi iltica hakkı verilecek mi, verilmeyecek mi? Verilmesi gerekiyor uluslararası hukuka göre, çünkü şiddetten ve baskıdan kaçan insanlara zorunlu bu. Ama Trump da ailelerin ayrılmasını emrettiği halde, hala yani bunu durdurduğu halde, hala Trump'ın eski şeyi geçerli olacak korkusu içinde. Korkudan tir tir titriyor. Eritre'ye gönderilen birisi orada işkence göreceğinden korktuğu için kendini Mısır'da Kahire havaalanında astı tuvalette. Böyle korkunçluklar da oluyor. Yani en büyük korkum budur diye konuşan, mesela Texas'ta hala mülteci olmak için bekleyen bir kadınla yapılmış bir konuşma var, mülakat var, Demokrasi Now'da gördüm dün. Yani en büyük korkum bu diyor, Honduras'tan gelen bir kadın. Çocuklarımdan ayrılmak, ben de onların büyük tehlike altında olmasını korumak için Amerika'ya koşturarak geldim. Şimdi burada ne yapacağımı bilmiyorum. Gece gündüz sadece bunu düşünüyorum. Çocuklarımı gördüğüm zaman, onları hazırlarken, giydirirken, onlar uyanıkken, yiyecek istediklerinde, yemek istediklerinde ya da tuvalete gittiklerinde onları düşünüyorum. Korkular içindeyim demiş. Çok dehşet verici, evet, şeyler bunlar. Onları benden almak istiyor Amerikan yetkilileri, kurumları, idaresi. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ne olacağını bilmiyorum demiş. Ayrıca da on binlerce kişi de Hudeyda şehrinde Yemen'de kaçıyorlar. Bombardıman devam ediyor Suudilerin şeyinde. Böyle bir durumunda devam etmekte olduğunu söyleyeyim istersen. Ama Suudi demişken bir de şeyi söyleyeyim. Kalktı, kadınların artık ehliyet kullanma imkanı var. Buna karşılık aktivistlerin hepsi hapiste ve bırakmıyorlar.
Araba kullanabiliyorlar ama.
Evet. Hı hı. Hapiste değil ama.
Evet.
Hapiste olmadıkları zaman araba kullanabiliyorlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ayrıca milyonlarca ve milyonlarca kişi de Pride yürüyüşleri, onur yürüyüşlerine katıldılar. LGBTİ yürüyüşleri ilginç bir şey. Yani 2,5 milyon kişinin New York'ta yürüdüğü de biliniyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yandan olağanüstü bir sağ baskı hüküm sürerken, bir yandan da büyük bir taban hareketi var. Yani gençlerin özellikle silaha karşı, arkadaşları öldürülen öğrencilerin silahlanmaya karşı şeyleri başta olmak üzere, kadınlar, siyahlar, Black Lives Matter gibi hareketler, Me Too diye kadın hareketleri ve de göçmen şimdi şeyleri de Amerika'nın iki yüzü olduğu belirtiliyor. Daha yakından takip etmek gerekiyor herhalde.
Evet.
Şimdi bir ara verelim.
Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet.
Günaydın.
Günaydın Ahmet Bey.
Günaydın.
Öncelikle bir Türkiye'de seçimin bir arkasından küçük bir değerlendirme yaparak başlayalım istersen. Sonradan dünyadan da başka seçim ve şiddetle karışık durum haberlerine de bakarız.
Şimdilik tabii seçim sonuçlarını kaba sonuçlar olarak değerlendirebiliyoruz. Kim ne yaptı? İyi, çok global oylar üzerinden değerlendiriyoruz. Herhalde önümüzdeki aylar içinde seçmen sandıkları bazında yapılan analizlerle bu bilgilerimiz daha detaylı hale gelecek. Bir genel değerlendirme bence yaparsak bazı arkadaşlarımızın iddia ettiği gibi MHP'nin Cumhurbaşkanı seçiminde oynadığı ve milletvekili çoğunluğunun, Cumhur İttifakı'nın mecliste milletvekili çoğunluğu elde etmesinde oynadığı kilit role bakarak tek adam rejiminin bittiğini ve Tayyip Erdoğan'ın bundan sonra koalisyona mecbur kaldığını iddia ediyorlar. Kağıt üzerinde öyle. Fakat yeni gelen rejimin yapısı aslında pek öyle koalisyon ihtiyacı da yaratmıyor gibi geliyor bana Tayyip Erdoğan açısından. Çünkü seçildikten sonra Cumhurbaşkanı mecliste kendisine karşı bir blok muhalefet çoğunluğu çıkmadığı sürece tek adam olarak, Cumhurbaşkanı olarak, yürütmenin başı olarak çok geniş yetkilere sahip olacak ve meclise çok ihtiyacı olmayacak. Meclisin bu sistemde, meclisin siyasette aktif rol alan bir özne olması ancak meclisteki çoğunluğun Cumhurbaşkanı'nın karşısında yer alabilecek bir çoğunluk olmasıyla mümkündü. Ama bugün mecliste Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin dördünün birleşerek Cumhurbaşkanı'nın bir arzusu hilafına veya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arzusu hilafına meclisten bir kanun geçirmesini pek mümkün görmüyorum. Yani 7 Haziran'da olmayan AKP'ye karşı ve Cumhurbaşkanı'na karşı yan yana 7 Haziran 2015'te oluşamayan meclis çoğunluğu şimdi de oluşması bana pek mümkün gelmiyor. HDP ile MHP'nin yan yana geldiği bir girişim pek hayal edemiyordum doğrusu.
Evet.
Dolayısıyla tek adam rejimi fiilen, yani kağıt üzerinde değil, fiilen başlaması için bütün koşullar oluştu gibi geliyor bana. Elbette hükümette Milliyetçi Hareket Partisi'nden birkaç kişi alarak bunu başlatabilir Cumhurbaşkanı, ama artık hükümette bakanlar bizim bildiğimiz anlamda bakan konumunda olmayacaklar. Bir tür devlet başkanı sekreteri konumunda olacaklar. Ve bunları Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri içinden değil, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın bazı kişilerden Cumhurbaşkanı'nın, Tayyip Erdoğan'ın seçmesi mümkün. Çünkü diğer durumda milletvekili niteliklerini kaybedecekler ve meclisteki MHP sayısı daha da azalacak. Dolayısıyla aslında Tayyip Erdoğan'ın hemen hemen bütün istediklerini elde ettiğini söyleyebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte hareket ederek. İkinci gözlemim, yıllardan beri izlediğimiz, gördüğümüz bir olgu çok daha açık biçimde karşımıza çıktı. Bir büyük blok var, bir kaya parçası gibi yerinden oynatılmayan bir blok var. Bir seçmen topluluğu bloğu var ve bu seçmen topluluğu bloğu muhafazakar, milliyetçi, dindar nitelikleri birden içinde barındırıyor. Bu seçmen bloğu içinde kimisinin dindarlığı daha fazla ama muhafazakar ve milliyetçi olma nitelikleri de güçlü. Kimisinin milliyetçi niteliği daha fazla ama aynı zamanda maneviyatçı muhafazakar olma niteliği de ön planda. Veyahut maneviyatçı muhafazakar niteliği ön planda ama milliyetçi aynı zamanda. Bu seçmen kitlesi elbette bütünüyle statik değil ama kendi arasında o küme içinde değişkenlik arz ediyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları 1 Kasım 2015 seçimlerinden bu yana %49'dan %42,5'a gerilediğinde bu gerileyen oylardan, tabii bunu detaylı olarak bireyler seviyesinde yapmak mümkün değil, global olarak bahsettiğimiz için müferit karşı çok örnek bulabiliriz. Bunu doğrulamayacak. Ama global olarak baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları geri çekildiğinde, azaldığında, o oylar Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidiyor. Veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları azaldığında, bu oylar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidiyor. Bakın 1 Haziran 2015 ve 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 arasındaki AKP-MHP oy değişkenliğine baktığımızda da benzer bir şey görüyoruz.
Evet, sen bunlara bir çeşit bileşik kaplar adını, evet, da veriyorsun bugünkü yazında da. Görmek mümkün bunu Cumhuriyet'te.
Evet, bileşik kaplar, yani birinden azalan diğerinde çoğalıyor, başka bir yere gitmiyor. Ve bu tabii son derece önemli bir Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği siyasi akıma, Tayyip Erdoğan'a şahsi bağlantının ötesinde, ki öyle bir tarafı var elbette işin. Yani Tayyip Erdoğan'a şahsen Tayyip Erdoğan olduğu için bir aidiyet, güçlü bir aidiyet ilişkisi içinde oy veren bir kitle var ama Tayyip Erdoğan'ın şahsı da bütün bu nitelikleri zaman zaman birini, diğer zamanlarda diğerini ön plana çıkartarak bu nitelikleri taşıyor. Ve İYİ Parti'ye MHP'den giden oy daha çok laik milliyetçi kesimin oyları oldu. Zaten İYİ Parti de bu açıdan bu maneviyatçı, milliyetçi, muhafazakar veya milliyetçi, muhafazakar, dindar kütleyle diğer daha küçük milliyetçi, laik kütle arasındaki geçiş partisi aslında İYİ Parti. Ve o milliyetçilik bazında, daha laik bir milliyetçilik bazında İYİ Parti hem MHP'den oy alabiliyor, aldı kısmını, ama MHP AKP'den ye kaptırdı oyları, geri aldı aynı zamanda. İYİ Parti CHP'den de oy alabiliyor, birkaç puan büyük ihtimalle almış gibi gözüküyor. İkinci kütle, dediğim gibi, daha milliyetçi, laik bir kütle var. Daha küçük bir kütle bu, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olduğu, bir kısmının, önemli bir kısmının içinde olduğu. Bir de üçüncü bir kütle var, daha çok Kürt seçmenlerin, solun içinde olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kesiminin de bu kesimle arasında gidip geldiği, en azından oraya stratejik oy bile olsa oy vermeye elinin gittiği, böyle bir şey var. Çoğu seçmenin eli CHP'ye, hatta MHP seçmeninin, maneviyatçı MHP seçmeninin eli İYİ Parti'ye bile vermeye gitmiyor. Bu üçlü bloklar arasında geçişkenlikler daha çok, dediğim gibi, kendi içinde olan geçişkenlikler, oynamalar. Fakat en önemlisi, en belirleyici olanı, eğer sadece AKP-MHP diye bakarsak %50-53 civarında oyu temsil eden, kıpırdamayan bir oy var. Diğer taraftan buna milliyetçilik bazında, açık milliyetçilik bazında İYİ Parti'yi katarsak %64'e yaklaşan bir Türkiye'de seçmen kitlesi var. Çok kolay değil bu seçim sosyolojisi sonuçları üzerinden Türkiye'de, hele Kürt sorunu gibi bir sorun olduğu yerde, demokratik kazanımlar konsolidasyon beklemek. Hele Kürt sorunu gibi bir sorun olduğu için diyeceksiniz ki tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan, Kürt sorunu olduğu için mi milliyetçilik karşı tepki olarak artıyor? Yoksa tam tersi mi? Bilmiyorum, ikisi de olabilir. Ama sonuçta durum çok yerinden kıpırdamasını başartamadığımız, başarayım olmayan bir büyük milliyetçi muhafazakar kütle var ve bu kütle öyle çok fazla iktisadi kaygılarında ön planda tutarak hareket etmiyor. Elbette onlar da önemli. Çok büyük bir iktisadi kriz olsa büyük ihtimalle tavır değişebilir. Ama iktisadi tavırları, beklentileri kendisinin endişeleri olarak dile geliyor ama siyasi tercihine gittiğinde bu doğrudan yansımıyor.
Evet, yani burada bir şey
bir var. Karşılaştırma daha yapalım isterseniz. Hı-hı. Ama tabii burada ciddi bir katılım farkından doğan bir şey var, bir belirsizlik var. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikincisi yapıldı Türkiye'de bir referandumla. Tayyip Erdoğan başka bir partinin desteğini almadan hemen hemen karşısında bütün partileri yer alarak bütün partiler karşısında onun karşısında yer alarak belki Saadet Partisi'nin 2014'teki tavrını çok hatırlamıyorum. 2014 seçimlerinde %51.8 %51.79 oy almıştı. Ve tek başına, yani bir ittifak çerçevesinde seçilmemişti. Ama unutmayalım ki 2014 seçimlerinde katılım oranı %73'e düşmüştü. Bugün, evet. Yani 24 Haziran'da katılım oranı %86 oldu. Ve Tayyip Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi'nin ile ittifak içinde girdiği Cumhurbaşkanlığı seçiminde %52 aldı. Şimdi bir taraftan baktığımızda tek başına girdiğinde 4 sene evvel %52'ye yakın alıyor. MHP ile beraber girdiğinde %52'nin üzerinde 0.6 puan artmış gözüküyor. Dolayısıyla şey denebilir, Tayyip Erdoğan'ın şahsi oyu 5-6 puan veya 10 puan MHP'nin oyu kadar azaldı denebilir. Ama unutmayalım ki 2014 seçimlerinde 13 puan az katılım var. Dolayısıyla bu MHP seçmeni de olabilir oy vermeyen. Yani hem Tayyip Erdoğan'a oy vermeyen ama Ekmelettin İhsanoğlu'na da oy vermemek için sandığa gitmemiş MHP seçmeni de olabilir. Bilmiyoruz. Dolayısıyla burada da analiz yapmak, doğrudan analiz yapmak kolay değil. Ama milletvekili seçimlerinin 2018 milletvekili seçimlerinin toplamına baktığımızda sonuçta AKP ve MHP'nin toplam oyunun %53.7 olduğunu görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı Cumhurbaşkanı seçiminde aldığı oy da %52.6. Hani diyorlardı ya MHP seçmeni şey yapacak, MHP'ye oy verecek, AKP seçmeni ve MHP seçmenin bir kısmı partisine oy verecek, Tayyip Erdoğan'a oy vermeyecek. Belki biraz olmuş burada, görüyoruz. Ama bu da aşağı yukarı bir puanlık bir fark ortaya çıkıyor. 1 milyon oyluk bir fark ortaya çıkıyor sadece. Daha da fazla değil. Üçüncüsü, dediğim gibi Halkların Demokratik Partisi'nin dediğim gibi tek adam rejiminin yerleşmesiyle beraber Millet Meclisi'nde artık çok büyük işler yapma imkanının olduğunu söyleyemeyiz. Halkların Demokratik Partisi kilit parti olma ihtimali vardı. Şimdi meclisteki belki en güçlü demokrat ses olacak. Üçüncü grup olacak. Geçtiğimiz mecliste de üçüncü gruptu büyüklük itibariyle. Burada daha çok bir toplumun talepleri, beklentilerin, demokratik beklentilerin temsilcisi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de büyük Ama dediğim gibi artık tekrardan rejimi içinde ne yapacağız, bunu nasıl direneceğiz, toplumsal olarak demokratik mücadeleyi nasıl sürdüreceğizi düşünmenin zamanı. Halkların Demokratik Partisi'nin de önümüzdeki günlerde kendileri değerlendireceklerdir. Bütün doğudaki güçlü olduğu, Doğu ve Güneydoğu'daki güçlü olduğu Kürt illerinde takriben ortalama 10 puanlık Kasım 2015 seçimlerine göre 10 puanlık bir düşüşü olduğunu da görmek lazım. Diyarbakır'da da böyle, Hakkari'de de böyle, Şırnak'ta da böyle, diğer illerde artık saymıyorum. 10 puanlık bir düşüş. Belki toplam HDP'nin toplam aldığı oy oranını da daha az bir etki yaratıyordur. Çünkü sonuçta orada seçmen topluluğunun daha az olduğu bir kesim. Ama bunun nedenlerini üzerinde ciddi düşünmekleri gerekiyor gibi geliyor bana. Yani Diyarbakır'da 11 milletvekili, 12 milletvekilinin 11'ini çıkarmayı neredeyse kesin gözüyle bakarken 9 milletvekili çıkarabildiler. Yani de oy oranları azaldı. Ağrı'da oy oranları azaldı. Van'da oy oranları azaldı. Şırnak'ta çok ciddi bir fark var. Ve buna karşılık Batı'da ise oy oranları bazı yerlerde arttı, bazı yerlerde aynı kaldı. İstanbul'da aynı kaldı, İzmir'de arttı. Ve unutmayalım ki eğer HDP takriben 6 milyonun biraz üzerinde veya 6 milyon civarında oy aldıysa bu seçimlerde, Batı'dan aldığı oylar, bunun hesabını tam yapmadım ama yarısı olmasa bile yarıya yakını oluşturacağını tahmin ediyorum.
Evet, önemli bir şey sağladı burada. Yani onların
ama burada tabii ki Batı'daki Kürtlerden de oy alıyor. Şimdi evet, onu sadece CHP'nin seçmeninin veyahut sol seçmenin katkısı sadece onunla izah etmek mümkün değil. Tabii Batı'da da ciddi bir Kürt kitle var ve belki Doğu'dan daha fazla rahat hareket edebildiği için, daha seçim baskısına daha az hissettiği için daha da güçlü biçimde HDP'ye oy veriyor olabilir kitlesel olarak. Ama Beşiktaş, Sarıyer, Şişli, Kadıköy, İzmir'deki bölgelere baktığımızda, Ankara ama İzmir'deki bölgelere baktığımızda geçen seçimlere nazaran birçok yerde 1-2 puanlık bir artış görüyoruz HDP'de. Ve bu işte o biraz evvel bahsettiğimiz stratejik oy. Bu da son derece değerli ve önümüzdeki dönemde bu geçişten, bu dayanışmanın karşılıklı olarak korunması gerekiyor.
Çünkü evet, yani bir de şeyi de eklemek lazım. Bugün Murat Belge de yazmış T24'te, yani Kasım seçiminden bu yana en olağan dışı baskı ve zulme tabi kılınan HDP'nin bütün bu uygulamaya rağmen %10 barajını aşmış olması da sevinilecek olgulardan biri diye yazıyor. Yani.
Zaten birkaç tane küçük sevinecek olgu var. Bir tanesi, en önemlisi, HDP'nin %10 barajını geçmiş olması. Geçemeseydeki durumu düşünün bir de.
Evet.
De onu düşünelim şimdi. Yani o %1,6'lık fark ortaya çıkmamış olsaydı, HDP %9,5'te kalsaydı, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 350 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 45 milletvekili ile anayasa değişikliği yapma çoğunluğunu neredeyse sağlamış bir meclis yapısı olacaktı. Bir de onu düşünelim şimdi.
Evet.
Yani ne demekti? %11,6 değil de %9,8 olsaydı HDP 24 Haziran akşamı.
Evet.
Büyük ihtimalle Adalet ve Kalkınma Partisi o zaman 295 değil, aşağı yukarı 360 milletvekiline sahip olacak.
Evet, senin de dediğin gibi
MHP ile beraber 400'ü geçecekti.
Evet, bu düşünülmesi bile zor. Yani senin de bugün yazının sonunda dediğin gibi demokrasi mücadelesinin daha zor, daha kritik ama bir o kadar da hayati safhasına ulaştık diyor. Murat Belge de aynı şeyi aşağı yukarı kaleme almış. Yani genel olarak bu konu üzerinde kalem oynatan yazarlar, analistler de aynı noktayı söylüyorlar. Şimdi mücadelenin daha da zorlu ama önemli bir safhasına
geçti. Bir de belirteyim yalnız, yani tek taraflı bir CHP, HDP sol seçmen arasında tek taraflı bir destek olduğunu da söyleyeyim. Bir destek de yok. Diğer taraftan Muharrem İnce, HDP'nin aldığı oylarla Selahattin Demirtaş'ın aldığı oy arasındaki farka baktığımızda da Muharrem İnce'nin %30'a gelmesinde HDP seçmeninin de payı olduğunu söylememiz lazım.
Evet, tabii orada Diyarbakır'da filan da ciddi...
Evet, yani dolayısıyla bir karşılıklı dayanışma oldu ve bu son derece değerli. Son derece değerli. Bunu kaybetmemenin ötesinde bunu güçlendirmek ve bunu pekiştirmek önümüzdeki dönemde olmazsa olmaz gerekli. Çünkü demokrasi, hani Erdoğan karşıtı CHP belki %48 temsil ediyor Türkiye'de bu seçim sonuçlarının gösterdiği gibi. Ama Erdoğan karşıtı CHP'nin içinde gerçekten demokrasi mücadelesini çeşitli açılardan, milliyetçiliği ön plana çıkarmayarak vesaire yürütecek olan güçler bu %48'in içinde hepsini oluşturmuyor. Belki %35'e, belki %30'a varıyorlar. Dolayısıyla o alanın pekiştirilmesi, güçlendirilmesi, genişletilmeye çalışılması son derece önemli. Bir de bu bir soru tabii. Bu birbirine değmeyen iki kesimli yapıdan nasıl çıkacağız? Yani medya, biraz evvel bahsettiniz. Bu medyanın tekeli oluşturduğu, Tayyip Erdoğan oluşturduğu medya tekeli gerçekten çok büyük bir sorun. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenlerinin çoğunun cumartesi günü Muharrem İnce'nin yaptığı mitingden haberin olmamış olması, İstanbul'da yaşayanlar dışında olmamış olması. Ha, seçim sonucunu değiştirir miydi? Belki değiştirmezdi ama seçim sadece oy almak için, seçim kampanyası oy almak için yapılan bir şey değil. Bir de insanlara, seçmenlere bazı önerileri, bazı olguları, bazı alternatif projeleri ve bazı eleştirileri duyurmak da aynı zamanda. Sadece oy vermesini sağlamak. Evet. Onu yapamıyoruz kampanya. Herkes kendi alanına sıkıştırılarak konuşmak durumunda. Daha doğrusu Tayyip Erdoğan herkese konuşuyor. Ancak televizyonunu kapatırsanız ondan kendinizi koruyabiliyorsunuz. Ama bilgi almak isteyen ve bunu esas olarak televizyon üzerinden yapan o geniş kesim başka hiçbir şey, başka bir alternatif, hiçbir bilgiye ulaşmıyor. İnternete ulaşım oranının da %50'nin biraz üzerinde olduğunu düşünürsek o kesim için. Bu da gerçekten yani medya tekeli işin neredeyse ana direği haline gelmiş diyebiliriz.
Evet, çok üzerinde en esaslı...
Bir dakikayla belki Türkiye'ye sadece saplanıp kalmayalım. Başka dünya dönüyor ve başka şeyler de oluyor. Önümüzdeki pazar günü, gelecek hafta bunu yorumlarız. Önümüzdeki pazar günü Meksika'da başkanlık seçimleri, milletvekili seçimleri, senatör seçimleri, belediye seçimleri ve eyalet yöneticileri seçimleri aynı gün yapılacak. Hani bizdekinden de daha geniş kapsamlı
bir şey. Seçim. Ve şiddetinde egemen olduğu bir ortam.
Evet, şiddetin çok egemen olduğu bir ortam. 2017'de 30 bin kişinin öldüğü ve 34 bin kaybın olduğu bir ülkeden bahsediyoruz.
Ve gazeteci özellikle sayısı da yüzlerle ölçülüyor. Öyle öldürülen gazeteci sayısı
Öldürülen gazeteci sayısı çok yüksek. Ve bu tabii esas olarak da bu uyuşturucu ticareti çerçevesinde oluşan çeşitli tepkiler, hesaplaşmalar burada son derece önemli bir rol oynuyor. Tabii ki uyuşturucu ticaretinin bu boyutta olması da aynı zamanda siyasete de doğrudan etkiliyor. Yolsuzlukların kaynaklarından bir tanesi, finansman kaynaklarından bir tanesi bu uyuşturucu ticareti aynı zamanda. Şimdi seçimlerde iktidardaki 1917-18'de kurulmuş olan ve yıllarca ülkeyi yönetmiş olan Kurumsal Devrimci Parti'nin adayı şu anda iktidarda. Seçimlerde birçok aday var ama ön plana çıkan 3-4 aday var. Bunların arasında ikisinin birinci ve ikinci geleceği düşünülüyor ve yapılan kamuoyu yoklamalarına göre daha önce Meksika Belediye Başkanlığı'nı yapmış olan, iki defa aday olan Andre Manuel López Obrador'un birinci gelmesi kuvvetli bir ihtimal gibi gözüküyor. Meksika'daki başkanlık seçimleri tek tur yapılan seçimler. Dolayısıyla birinci gelen kazanıyor. Meksika eski belediye başkanı Andre Manuel López Obrador solun adayı gibi gözüküyor. Bazı açılardan öyle, bazı açılardan daha devlet merkezli bir iktisat önererek aynı zamanda yolsuzluklara karşı mücadelenin adayı da olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal konularda pek önemli hamleleri yok. Hatta ittifak altında olduğu partilerden bir tanesi çok bir evangelist parti, küçük bir evangelist parti, milliyetçi ve ahlakçı esası itibariyle bir evangelist parti. Obrador'un ama gene de bir sol tını üzerinden hareket ettiği ve Meksika'da ilk defa seçilirse bir sol eğilimli bir adayın başkan olacağı söyleniyor.
Evet.
Karşısında Ricardo Anaya var. O da bir önceki Cumhurbaşkanı'nın partisinden, Milliyetçi Hareket Partido Acciona Nacionales'in partisinin adayı. Merkez sol bir partiyle ittifak halinde. Önümüzdeki günlerde, pazar günü 1 Temmuz'da seçim sonuçları sonrasında
bunu değerlendireceğiz.
Bir sürü, son şeyle bitireyim, bir dakika izin verebilecek misiniz bana?
Bir konuğumuz da olacak, çok az zamanımız.
O zaman gelecek hafta alırım. Sandinist rejimle ilgili, Sandinistan'ın 1980'lerde önde gelen figür simaları uluslararası basına Güney Amerika'sı olan mektup yazarak bu Daniel Ortega ve Cumhurbaşkanı eşi olan Cumhurbaşkanı yardımcısı olan eşi Rosario Murillo'nun ülkeyi sürüklediği felaketi
anlatıyorlar değil mi?
Teşhir eden ve bu konuda tavır alınmasını isteyen mektuplar yazdılar. Bunu daha ileride ele alalım.
Evet, birlikte alalım. Çok teşekkür ederiz Ahmet.
İyi günler.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Evet, şimdi küçük bir aranın ardından Açık Bilinç'te Koç Üniversitesi'nden siyaset bilimci Profesör Doktor Murat Somer'le Türkiye siyasi tarihi ışığında seçimler sonrası bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Neredeyiz, nereye gidiyoruz'u konuşacağız.
Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ali Bey.
Günaydın Güven Bey, merhaba.
Günaydın Can.
Evet, bugün uzunca bir süreden sonra ilk defa canlı yayındayız ve bir konuğumuz var. Doçent Doktor Profesör Doktor Murat Somer, Koç Üniversitesi'nden. Ve seçimleri konuşacağız ama siz bir sunumu yaparsanız Murat Bey de burada.
Tabii Murat Bey, hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, merhaba, günaydın.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz efendim.
Ben dün sosyal medyada ben ünvanınızı doçent doktor diye duyurdum. Profesör doktor demem lazımdı. Özür dilerim.
Estağfurullah.
Bilindiği üzere biz son 4-5 haftadır sinirlere giden süreçte seçmen görüşü ve sosyolojisi üzerine çeşitli konuları ele almaya çalışıyorduk. Bugün de 26 Haziran itibariyle işte 2 gün önce bu büyük seçimi geride bırakmış olduk. Şimdi seçim sonrası bir değerlendirme yapmaya çalışacağız siyaset bilimi ışığında. Konuğumuz Profesör Doktor Murat Somer, Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi, siyaset bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanında Boğaziçi Üniversitesi'nden ekonomi mezunu, daha sonra master ve doktora derecelerini politika ve politik ekonomi ve kamu politikaları alanında Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'taki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden alıyor. Profesör Somer'in ayrıca ziyaretçi araştırmacı olarak yurt dışında Princeton Üniversitesi, Stockholm Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nde bulunmuş, çalışmışları var. Türkçe ve yurt dışında yayınlanan pek çok dergide pek çok eseri var. Çalışma alanları arasında siyaset ve politik ekonomi çerçevesinde dünyada ve Türkiye'de demokratikleşme, otoriter ve hibrit rejimler, sosyal ve siyasal kutuplaşma, etnik siyaset ve çatışmalar, dinsel ve laik siyaset biçimleri gibi konular yer alıyor. Kendisini T24 haber sitesinde ya da televizyondaki tartışma programlarında da görmüş, okumuş olabilirsiniz. Şimdi özellikle muhalif kesimin büyük bir hevesle gittiği ve bir hayal kırıklığına uğradığı seçimin hemen arkasından bir değerlendirme yapmak belki çok da kolay değil. Dün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da bir rapor yayınlayarak seçimin eşit temellerde olmadığını söylemiş. Ama zaten öyle olacağını biliyorduk. Her halükarda parlamenter demokratik sisteme elveda deyişimiz merkinlenmiş ve bütünüyle uygulamaya konmuş oldu bu seçim sonuçlarıyla. Görüşler ayrılığını zayıflatan ve yetkileri tek kişide toplayan bir tür seçimli otokratik rejime, öyle demek uygunsa, geçmiş olduk. Şimdi burada benim merak ettiğim pek çok konu var. Yani mesela işte AKP'nin ne olursa olsun vazgeçmeyen seçmen kitlesinin psikolojisinden, işte MHP nasıl oldu da oylarını arttırabildi ya da koruyabildi gibi sorulara kadar. Fakat daha geniş bir çerçevede bakmak belki daha uygun olur diye düşündüm. Zaten Açık Gazete'de dün de bugün de siyasi analizler dinledik. Ben şöyle sormak istiyorum. Daha geniş bir perspektifle Türkiye siyasi tarihi içinde baktığımızda bugün neredeyiz? İkinci soru olarak da nereye gidiyoruz demeyeyim ama nereye gidebiliriz? Buradan nereye gidilebilir? Başka sorularım da var ama bu iki küçük soruyla başlamak mümkün olur mu acaba?
Tabii İyi olur. Aslında siz geniş bir çerçeveden bakmaya çalıştınız. O da belki önümüzü daha iyi görebilmek için çok olumlu. Çünkü bu seçimlerin zaten tarihsel bir seçim olduğu, hatta Türkiye tarihinin, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğu söyleniyordu. Bu anlamda seçimin sonuçlarını belki kötümserlik yaratacak ya da iyimserlik yaratacak sadece oy oranları üzerinden yorumlamak bence hata olur. Çok daha geniş bir çerçeveden bakmak gerekli. Bu anlamda da ben muhalefetin başarısız olduğunu ve kimsenin de bu anlamda kötümserliğe kapılması gerektiğini açıkçası düşünmüyorum. Geniş bir çerçeveden bakacaksak şöyle bakalım, sonra diğer konulara da geliriz. Türkiye'nin demokratikleşme hikayesi üzerinden bakmaya çalışalım. Yani geç Osmanlı döneminden beri bizim başlamış olan ve önemli bir birikim yaratmış olan, demokrasi geleneği, demokrasi ruhu yaratmış olan bir tarihimiz var, hikayemiz var. Cumhuriyet döneminde 1946 ve akabindeki 1950 seçimleriyle biz çok partili demokratik hayata geçtik. Bu büyük ölçüde var olan, yani Cumhuriyeti kurmuş olan partinin kendi içerisindeki bir bölünmenin daha sonra bir siyasal elitler düzeyinde yarattığı bir anlaşma sonucunda gerçekleşmiş bir olan demokrasiye geçiş. Yani o dönemde, yani tepeden siyasal elitlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demokrat Parti'yi doğurması ve onların hakikaten önemli bir uzlaşmaya imza atmaları sonucunda biz parlamenter çok partili rejime geçtik. Şimdi bu rejime geçtikten sonra bizim demokratik rejimi yerleştirmemiz ve konsolide etmemiz, siyaset bilimi tabiriyle konsolide etmemiz gerekiyordu. Ve bunu biz bugüne kadar yapamadık. Bunun birkaç nedeninden söz edebiliriz. Bir tanesi tabii ki bildiğimiz bu tecrübenin askeri darbelerle kısıntıya uğratılmış olması. Yani demokrasiye seçilmemiş bir kurum tarafından, bir güç tarafından, ordu tarafından yapılan darbeler. Yani 1950'lerin sonunda eğer biz o dönemde de biliyorsunuz Demokrat Parti'nin otoriterleşmesi sürecini yaşamıştık. Bunun toplumda yarattığı bir tepki söz konusuydu. Eğer iktidar değişimi seçimler yoluyla, barışçı yoldan, yani halkın iradesiyle gerçekleşebilseydi, bir askeri darbe olmasaydı, belki de biz 1960'larda bu demokrasiyi yerleştirmeyi başaracaktık. Ancak bunun olmadığını biliyoruz. Bunun ötesinde bir de bizim şunu tabii düşünmemiz gerekiyor. Neden olmadı bu? Bizim bir tarihten gelen bazı toplumsal kırılma noktalarımız var, ayrımlarımız var. Yani hala aşamadığımız bazı fay hatlarımız, bölünmüşlüklerimiz söz konusu. Bir de bu son dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarlarında politik ekonomi siyasetleri, enformasyon alanında yaratılmış olan siyasetler, uygulanan siyasetler ve kutuplaştırma siyasetiyle yaratılmış olan yeni bir ayrım toplumda oluştu. Yani bu ayrımları biz aşamadığımız sürece, yani öteki tarafı da elbette ki herkes kendi mahallesini düşünebilir, kendi öncelikle hayata, topluma kendi penceresinden bakabilir. Bu çok doğaldır. Fakat karşı tarafla da uzlaşmayı başarabilen, karşı tarafı da anlayabilen bir duruma gelmediğimiz takdirde demokrasiyi yerleştiremiyoruz. Şimdi bu tarihten gelen ayrımlar dediğimiz zaman bunlardan bir tanesi Kürt meselesinin zaten temelinde yatan etnik bir konu var, bir ayrım var. Türk-Kürt fay hattı söz konusu. Bunun dışında Alevi-Sünni fay hattı çok önemli. Bu bir de bizim modernleşme tarihimizden, hikayemizden kaynaklanan kültürel bir ayrım söz konusu. İslami ve laik modernleşme tarzları arasında topluma da büyük ölçüde yerleşmiş olan bir ayrım söz konusu. Şimdi bugün seçimler bağlamında da dikkat ederseniz bir kutuplaşmadan bahsediyoruz. Yani bu seçimde de baskın seçimin sonucunda da tam olarak aşılmamış bir ayrım var, değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuçta bir kitlesi var, bir oy kitlesi var, seçmen kitlesi var. Bunu korumuş gözüküyor ve muhalefet bütün çabalarına rağmen burada bir gedik açamamış gibi gözüküyor. Ama bu tabii görünen kısım ve bu kutuplaşma bağlamında neden böyle iki ayrı kitle var ya da sabitlenmiş bir kitle var dediğimiz zaman, bunun altında mutlaka işte bu bahsettiğim aşamadığımız tarihsel ayrımlar var. Bir de bunun üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyguladığı politikalar sonucunda yaratılmış bir ayrım var. Yani bir tür şunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle bir tür yakalanmış kitle, sabitlenmiş bir kitle yarattı kendisi açısından. Bunun bir önemli nedeni kendi kitlesiyle kurmuş olduğu duygusal bağ. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi mütevazı bir toplumun marjinlerinden gelen bir mütevazi bir geçmişe sahip ve böyle bir geçmişten gelerek o kitleye çok hitap eden bir başarı hikayesi yarattı ve dolayısıyla o kitlenin kendilerini kendisiyle özdeşleştirmesini sağladı. Yani onun başarısını kendi başarısı gibi gören, onun başarısızlığını kendi başarısızlığı gibi görüp üzülen bir kitleyle bir duygusal bağ yarattı. Bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü böyle bir duygusal bağ yaratıldığı zaman aslında siyasetçi zayıf düştüğü zaman ya da hata yaptığı zaman bile bu doğrudan seçmen kitlesinde bir azalmaya yol açmaz. Çünkü sevdiğimiz bir duygusal bağ içerisinde olduğumuz bir kişi yalpaladığı zaman, zora düştüğü zaman ne yaparız değil mi? Ona aslında bir destek verme ihtiyacı duyuruz. Hatta daha çok özdeşleşiriz. Empati geliştiririz. Zaten hatta tam tersine uzaklaşma yönüne gidersek belki de kendimizi suçlu hissederiz. Çünkü geçmiş tercihlerimizi ya da yaptığımız seçimleri bir yerde reddetmemiz etmiş durumuna düşeriz değil mi? O yüzden bu duygusal bağ çok önemli. Fakat bunun ötesinde politik ekonomi siyasetleri çok önemli. Politik ekonomik açıdan devlete bağımlı olan ama bu bağı da gene Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyguladığı söylemler sonucunda devletten çok bir partiye bağlı olarak gören, öyle hisseden bir tabii kitle yaratılmış durumda. Enformasyon alanı tabii çok önemli. Enformasyon medyadaki medyanın büyük ölçüde iktidarın çok büyük ölçüde iktidarın kontrolüne geçmesi yoluyla tabii bu kitle kendi sadece gene bu kitleyi güçlendiren kitleyinin varlığını devam ettirmeye yarayan enformasyona maruz kalıyor. Yani eleştirel enformasyonuna maruz kalmıyor. Dolayısıyla bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman sabitlenmiş, kilitlenmiş bir kitleden söz edebiliriz. Ve tabii bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kitleyi korumuş gözüküyor. Fakat bundan bu muhalefetin bu seçimde yanlış şeyler yaptığı, çalışmadığı, doğru politikalar uygulamadığı, söylemler kullanmadığı anlamına bence kesinlikle gelmez. Zaten baskın seçim olmasının bence en büyük nedenlerinden ekonominin kötü gitmesi yanında en büyük nedeni buydu. Tabii 50 günlük bir kampanyada muhalefet uyguladığı son derece eşitsiz şartlarda yürüttüğü bir kampanyada tabii bu kitle, bahsettiğim kitle içerisinde soru işareti yarattığını ben düşünüyorum. Bunu nereden anlıyoruz? İşte anketlerde o kitlenin içerisinde de hoşnutsuz olan kesimin oranı oldukça yüksek. Bunun yanında alkışların dili, meydanların dili, insanların yüz ifadelerine baktığımızda da böyle bir soru işareti yaratıldığını söyleyebiliriz. Fakat bu bir alternatif de olabilir. Muhalefet de aslında doğru şeyler söylüyor galiba soru işaretinin seçmen tercihinde bir değişime yol açması tabii daha çok zaman alabilecek bir şeydir. Dolayısıyla bunu 50 gün içerisinde yapmak çok kolay değildi.
Ben tam bu noktada bir şey sorayım izninizle. Sayın Somer, Murat Somer. Yani bu önemli genel bir şey de var. Moralsizlik de var. Muhalefetin işte gene olmadı filan diye bir çeşit şey var. Ama sizin de söylediğiniz gibi çok başarısız olduğunu söylemek mümkün değil. Çeşitli yazarlar da bugün programcı dostumuz yazar Ahmet İnsel de mesela bugünkü yazısında Cumhuriyet'te şey diyor yani muhafazakar, dinci, milliyetçi kimlik sandıkta baskınlığını korudu ama karşısında tek adam rejimine karşı kararlılığını ifade etmiş, yabana atılamayacak bir kitle vardı. Ve şimdi demokrasi mücadelesinin daha zor, daha kritik ama bir o kadar da hayati safhası başlıyor bu yüzden demişti. Aynı şekilde mesela dünkü 26 Haziran şeyinde bugün gazetesinin yazarlarından tarihçi de şeyi yazmıştı. Aydın Güven Gürtan da seçimin negatif sonucunu hem 16 Nisan referandumuyla kurulmak istenen tek adam rejiminin kurumsallaşması hem de ona direncin kendini test etmesi açısından kritik bir dönemeç olarak şimdiden tarihe geçti diye değerlendiriyor ama karamsarlığın yayılmasına, havlu atılmasına sebep verilmemeli deyip bugünün Türkiye'sinde AKP iktidarının 16 yıllık baskısına rağmen halen toplumun ilerici güçleri miting alanlarında, sandık başlarında buluşuyorsa, işsiz kalmayı, özgürlüğünden mahrum kalmayı göze alarak mücadeleye devam ediyorsa umutlanmak için de yeteri kadar nedenimiz mevcuttur diye yazmıştı. Murat Belge de bugün iyimser olmaya çalışan bir yazı başlığıyla aşağı yukarı benzer bir şeyi gösteriyor. Yani Oğuz Atay'ın unutulmaz bir sözünü alıp Türkiye reisi, cumhurbaşkanı yani şey tutunamayanlar da reisi cumhurbaşkanı diye bir terim koymuştu diyor. Şimdi bir bakıma hepimizin acemisi olduğumuz bir siyaset zeminine girdik ama gene de olağan dışı baskı ve zulme tabi kılınanların ciddi bir şeyini de gördük diye yazıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben de bu bahsettiğiniz satırlara, düşüncelere büyük ölçüde katılıyorum. Şimdi bence referandum sonrası ortaya çıkan hayır bloğu, demokrasi bloğu, muhalefet bu seçimde çok büyük bir şey başardı. Bu da bir araya gelmeyi ve kendi kitlesini harekete geçirmeyi, mobilize etmeyi başardı. Bu çok çok önemli. Şimdi bunun önemini anlamak için öncelikle siyasetin sadece seçimlerle parlamentoda yapılan bir şey olmadığını hatırlamakta fayda var. Seçimlerde biz ne yapıyoruz? Seçimlerde biz devleti yönetecekleri seçiyoruz, değil mi aslında? Tabii tek işlevi bu değil ama yani en önemli işlevi bu diyebiliriz. Ve devlet tabii çok önemli bir aktör. Özellikle Türkiye'de çok çok önemli. Zaten iktidar neden kazanıyor sorusunu yanıtlamaya çalışırken de bunu hatırlamakta fayda var. Devleti yönetmek çok büyük bir avantaj Türkiye'de, toplumda. Her yere nüfuz edebiliyorsunuz. Çok büyük etkiniz var. Cezalandırabiliyorsunuz, ödüllendirebiliyorsunuz. Fakat siyaset sadece devlet katında, devlet için yapılan bir şey kesinlikle değildir. Çünkü toplumun tamamı kapsamaz. Dolayısıyla sivil toplum da bir iktidar alanıdır. Medyada bir iktidar alanıdır. İşte sokakta bir, otobüste, metro, tarla, her yer sonuçta bir iktidar alanıdır. Yani şöyle şunu düşünün. Adalet yürüyüşünü de belki adalet mitingi ondan sonra da hatırlanabilir ama en son Maltepe mitingini, Muharrem İnce'nin Maltepe mitingini düşünün. Burada milyonlarca insanın toplanması, her ne kadar iktidara yakın medya bunu vermemeye çalışsa bile. Bu son derece önemli bir ben varım aslında eylemidir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de muhalefet bir arada hareket edebildiği oranda, ben varım diyebildiği oranda, ortak tepkiler verebildiği ve tabii demokratik tepkiler. Çünkü bu demokratik tepkiler kutuplaşmayı azaltacak ve karşı tarafta da soru işareti uyandırabilecek tepkilerdir. Bunu yapabildiği oranda mutlaka siyaset üzerinde etkili olabilecektir. Burada tabii şey en önemli dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, ben şahsen ona önem veriyorum. Egolara hakim olabilmek belki kritik noktalardan bir tanesi, evet. Bu. Demokrasi bloğu içerisinde olabilecek insanlar medyada olsun, siyasette olsun, sivil toplumda olsun veya her vatandaş, sonuçta her vatandaş da bunun bir parçası. Her sohbetinde, her hareketinde biz diyebilmek ve egolarına hakim olabilmek. Yani Türkiye'nin demokratikleşebilmesi, müreffeh bir toplum olabilmesi, huzur içinde yaşayabileceğimiz bir toplum olabilmesi hepimizin kendi kişisel egolarından çok daha önemli bir konu. Elbette rekabet vardır siyasette. Herkes başarılı olmak ister. Mutlaka rekabet vardır. Fakat kritik noktalarda özellikle eleştirilerde mutlaka bu egolara sahip egoları kontrol edebilmek gerekiyor. Bunun ötesine geçip biz diyebilmek gerekiyor. Muhalefet ortak hareket edebilecek mi? Bir de tabii kurulmuş olan bir ittifak söz konusu. Millet İttifakı söz konusu. Onun ortak ortak düşünebildiği yerlerde ortak hareket edebilmesi, ortak tepkiler gösterebilmesi, alternatif oluşturabilmesi çok önemli olan bir şey. Bunu yapabildiği takdirde Güven Bey aslında bu açış konuşmasında önemli bir şey söyledi. Özellikle siyaset bilimiyle ilgilenenlerimiz açısından da ilginç olabilir. Bu seçim de tabii en büyük endişelerden bir tanesi demokrasi endişesiydi. Zaten son yıllarda giderek artmakta olan ve hatta bu seçimler sonucunda eğer iktidar kendi gücünü konsolide ederse ki hem mecliste çoğunluğu elde ederek hem de başkanlık, cumhurbaşkanlığı seçimi kazanarak böyle olmuş gibi gözüküyor. Türkiye'nin bütün bu demokrasi birikimine rağmen bu seçimsel otoriter rejimler dediğimiz tarzda yani demokrasinin tamamıyla kağıt üzerinde kaldığı, seçimlerin yapıldığı ama aslında iktidarın kalıcı olduğu bir tür rejime geçme endişesiydi zaten Türkiye açısından. Şimdi bu aslında bu hala çok da evet böyle bir şey olduğu denilebilecek bir noktada aslında Türkiye değil. Bunun iki nedeni var. Birincisi Türkiye örneğin Rusya'yı düşünürseniz ondan çok farklı bir ülke. Gerçek anlamda siyasal partilerin yani bütün aksaklıklarına rağmen hep eleştiriyoruz tabii ki siyasal partilerin çok büyük eksiklikleri var. Ama başka ülkelerle karşılaştırdığımızda da Türkiye'deki siyasi partiler figüran kağıt üstünde tabela partileri değil. Yani milyonlarca üyesi olan belli bir kimlik yaratmış olan belli bir örgütü geçmişi olan gerçek anlamda siyasal partiler. Ve bunun arkasında da tabii bir demokrasi birikimi tecrübesi yatıyor. Bizim geç Osmanlı döneminden gelen bir seçim yapma, seçim yoluyla iktidarı değiştirme tecrübemiz var. 1950'den beri işte bahsettiğim daha önce çok partili rejim tecrübemiz var ve seçimler yoluyla iktidarı değiştirme, özgür ve adil seçim yapma ve bu yolla iktidarı değiştirme tecrübemiz var. Bu
demokrasi kültürü bile diyebiliriz değil mi bir çeşit buna? Ben öyle bir terim kullanmayı...
Çok haklısınız. Bu geliştirmesi gereken tabii hep tabii biz bardağın boş tarafına bakıyoruz. Bakmalıyız da. Çünkü eksikliklerimiz var çoğulculuk açısından. Fakat demokrasi kültürü evet çok önemli bir Türkiye'de demokrasi kültürü de var. Bu kültürün varlığı tabii o yüzden Türkiye'de de demokrasinin geleceği açısından bize ümit veriyor. Ve seçim sonuçları açısından baktığımız zaman da bir yandan bir iktidarın gücünü konsolide etmesi sonucu varmış gibi gözükmekle beraber öte yandan bunun çok da rahat bir iktidar olmadığını da görüyoruz. Özellikle mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy kaybetmesi ve dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi ile olan koalisyonuna bağımlı bir hale gelmiş olması. Öte yandan her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanmış olmakla beraber büyük kentlerdeki oy oranının çok farklı olması, öte yandan çok gerçekten kendisini zorlayan bir muhalefetle karşılaşmış olması. Yani 50 günlük son derece eşitsiz şartlarda yapılan bir kampanya sonucunda %30 oy oranında oy almış bir yeni aktörle karşı karşıya Muharrem İnce. Meral Akşener her ne kadar oy oranı olarak başarısı olmuş gibi gözükse de, ki parantez açalım, belki seçim sonucunu en çok etkileyen şey Temel Karamollaoğlu'nun ve Meral Akşener'in biraz daha fazla oy almaması. Eğer Temel Karamollaoğlu işte 1,5 puan daha oy alabilseydi, Meral Akşener 1-2 puan oy alabilseydi, şu anda seçim ikinci tura kalmış olacaktı ve biz belki de Muharrem İnce'nin fenomeninden, işte ne kadar başarılı olduğundan söz ediyor olacaktık. Bambaşka bir senaryoyla karşı karşıya kalacaktık. Dolayısıyla burada çok bıçak sırtı bir durum söz konusu. Şuna bakmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde böyle bir tabii iktidar kapsayıcı kendine göre tabii ki kendine göre kapsayıcı uzlaşmacı bir siyaset uygulamaya çalışabilir. Örneğin işte başkan yardımcılarını daha değişik kesimlerden almaya çalışarak, çok kutuplaştırıcı siyasetler uygulamamaya çalışarak değişik toplum kesimlerini de memnun eden bir takım politikalar, söylemler kullanmaya çalışarak, politikalar kullanmaya çalışabilir. Bunu tabii kendi çizgisine göre yapmaya çalışabilir. Bir de daha özellikle devleti çok daha köklü bir şekilde yeniden yapılandırmaya yönelik bir politikaya yönelebilir. Burada tabii OHAL de çok önemli bir unsur. İşte OHAL kalkacak mı, kalkmayacak mı? Çünkü biliyorsunuz son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçim kampanyasında bunun olabileceğini söylemişti.
İlk iş demişti hatta.
Hatta bunu örneğin işte devamlı hatırlatmaya devam etmek gerekiyor. Şimdi bu kadar kısa bir hafızamız olmaması gerekiyor. Evet, daha bir hafta önce bunlar söyleniyordu ve bunu hatırlatmaya devam etmek gerekiyor.
Maratonu bitirmek, yavaş yavaş bitirmek zorunda. De süreyi biraz aşmaktayız ama Güven Güzeldere'ye de hiç söz hakkı tanımamak gibi bir durumumuz oldu. Güven Bey, orada mısınız hala?
Estağfurullah, buradayım. Anlattıklarınızı dinliyordum. Zamanın sonuna geldik. Murat Bey'in yazdığı bir yazı vardı geçen ay. Ne yapıp edip kazanırlar algısı nasıl aşırı başlıklı T24'te yayınlanmıştı. Ben genel olarak bir şey görüyorum. Muhalif kesimde büyük bir hevesle bu seçime gittikten sonra bak yine ne yapıp edip alar algısının ve bir analık kesimin yarattığı bir hayal kırıklığı ve belki bir ümitsizlik var. Ama ben de aslında bardağın dolu tarafına da bakmak gerektiği düşüncesindeyim. Aynı Murat Bey'in dediği gibi. Burada bence evet, yani pek çok belirsizlik içeren bir geleceğin kıyısında duruyoruz ama işi daha zor olan iktidarmış gibi geliyor muhalif ziyade. En azından bu kadar vermiş olayım. Bir de şöyle bitireyim. Şimdi aklı başında herhangi bir ülkede işte mesela insanlar mahallemizde yangın çıkarsa itfaiyeyi çağıramayız çünkü onlar gelip işte bir şeyler çalarlar, bizim işi gönüllüler arasından da itfaiye ekibi kuralım falan deyip bu tür örgütlenmelere gitmezler. Seçim için de böyle olması gerekiyor, seçim güvenliği konusunda. Türkiye'de böyle olmadığından buradan da aslında olumlu bir şey söylemek istiyorum. İnsanlar oylarına ve sahip sandıklarına sahip çıkmak için seçim yasası konusunda uzman hale geldiler. Ben hayatta hiçbir zaman seçim yasası konusunda bugün bildiğim kadar şeyi bilmiyordum. Şu anda beni imtihana çekseniz geçecek haldeyim. Bu sandıklara sahip çıkma demokrasi kültürü açısından aslında bana çok önemli bir adımmış gibi geliyor ve işte 1970'lerde, 80'lerde, 90'lardaki seçimlerde hiç böyle bir şey yoktu. Belki bu İngilizce'de niyet edilmemiş yan etki ya da niyet edilmemiş sonuç diye söylenen şeylerden bir tanesi.
Aslında Güven Bey, çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Belki ben de bir araya girip bir şey söyleyebilir miyim? Çok haklısınız bence. Bu aslında tam da vatandaşlaşma, yani özne haline gelmek, vatandaş olarak özne haline gelmek, ki bu gerçek anlamda demokratikleşmenin en önemli belirleyicilerinden biridir bu. Aslında o açıdan, yani bardağın dolu tarafına baktığımız takdirde toplumun geçmişte garanti olarak gördüğü, belki bazı kurumlara, devlete havale edebileceği bir takım güvencileri kendi eline almak çabasını aslında görüyoruz burada. Çünkü bir takım kurumlara güvenilemeyeceğinden dolayı bunu hissettiğimiz için insanlar kendi ellerine, işte seçim güvenliği konusu, sandık güvenliği olsun, kendi ellerine almaya çalışıyorlar. Bu demokratikleşme açısından tabii çok olumlu bir şey. Olumsuz olan senaryo, olumsuz olan senaryo bunun tersi olur. Yani bunun bırakılıp ya gene başaramadık deyip geri çekilme. Bu tabii çok yanlış olur. Kesinlikle tabii bunun hiç olmaması gerekiyor. Tam tersine güvenin artması, 50 günde bu kadar bir araya gelinebildi, başarılı olunabildi. Ama düşman yaratarak hiçbir şekilde değil. Tam tersine demokratikleşme yönünde, kutuplaşmayı aşmaya yönelik olarak bu çabalara devam etmek gerekir. Ve bu bir özneleşme süreci aslında. Ve kendine bir güven de yaratarak bunun devam etmesi gerekiyor. Siyasal partiler düzeyinde, yani sivil toplum. Evet.
Evet, ve galiba bitirmek zorundayız artık.
Evet, burada bir kazanım var, bunu unutmayalım, altını çizelim demek istiyordum. Bir de sabahın 5'inden gece yarılarına kadar sandık başında bekleyen sandık gönüllülerine de saygı ve sevgimizi bir kez daha belirtmek lazım. Herkes aynen çok çalıştı. Her seçim umarım böyle olmaz. Ben gidip oyumu atıp devletin sağladığı güvenliğe güvenmek istiyorum. Her seçimde sandık başlarında bekleyen insanlardan birisi olmak istemiyorum ama bunun bir kazanım olduğunu altını çizerek bitirelim. Bugün konuğumuz Koç Üniversitesi'nden Profesör Murat Somer'di, siyaset bilimci. Kendisiyle seçim sonrası bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Seçimle ilgili, siyasetle ilgili programları da bir süreliğine Açık Bilinç'te bitirmiş olalım. Gelecek haftadan itibaren yeniden beyin bilimleri, bilişsel bilimler, sosyal psikoloji gibi konulara geri dönüyor olacağımızı buradan haber vereyim. Murat Bey, çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın. İyi günler.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Bu şekilde de bitirmiş olduk Açık Gazete'yi, biraz uzatmalı olarak. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Açık Gazete.